Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, Sorularla Sözler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi 25. söz işlemeye devam ediyoruz. 25. sözün birinci şulesinin birinci şuasında Bediüzzaman Hazretleri Belagat-ı Kur'aniye'den bahsediyor. İcaz derecesinde Belagat-ı Kur'aniye. Öncelikle belagat ne manaya geliyor? Belagat nedir acaba?
Belagat, kısaca ifade etmek gerekirse, güzel söz söyleme sanatı. Meşhur Arapça kitaplarda bu şöyle tarif edilmiş: fasih bir sözün muktezai hale mutabık olarak söylenmesidir. Bunu tabi biraz açmak gerekebilir. Sözün kendisi fasih olacak. Öte yandan muktezai hale de mutabık olacak. Yani halin gereği neyse hale uygun bir söz söylenecek. Mesela hal derken ne olabilir? Bir yerde diyelim düğün yapılıyor. Herhalde orada yapılacak bir konuşmayla cenaze merasiminde yapılacak konuşma aynı olmaz. Tahir-ül Mevlevi bu konuda şöyle bir örnek verir: Et-talâgu merraten, boşama iki defa olur ayet-i kerime. Bu diyor ayettir ama nikah meclisinde okunmaz. Allah'ın kelamı bile belli bir ortamda okunursa daha özel bir anlam kazanıyor. İşte belagat, halin gereğine uygun bir şekilde fasih bir sözü söylemek, ifade etmek.
Peki Belagat-ı Kur'aniye'nin kısımları, şubeleri nelerdir acaba?
Kur'an'ın belagatı değişik yönleriyle ele alınmış. Bediüzzaman bu eserinde başlıca 5 bölüm halinde ele alıyor. Nazmındaki cezalet, üsluplarındaki bedaat, beyanındaki beraat, manasındaki kuvvet, lafzındaki fesahat.
Nazmındaki cezalet. Bunu biraz açabilir miyiz?
Nazmındaki cezalet derken, Türkçe'de bunu belki ifade etmek biraz zor. Yani cezaletin doğrudan Türkçesi bildiğim kadarıyla yok, tek bir kelimeyle ifade etmek zor. Nazım derken, mesela harfler oluyor, harfler kelimeleri, kelimeler cümleleri, cümleler diyelim satırları, satırlar netice itibariyle makale veya kitabı meydana getiriyor. Bütün bunlar eğer birbiriyle alakalı, koordineli bir şekilde tertip edilebilirse buna nazım deniyor. Ve bunun çok harika bir şekilde yapılması cezalet oluyor. Ben bir halı örneğini vereyim. Risalelerde de bir yönüyle bu geçiyor. Diyelim ki harika bir nakışlar olan bir halı var. Merkezde çok güzel bir nakış. Etrafta da başka başka nakışlar. Merkezdeki o nakışın halının tamamıyla alakası var. Çünkü simetri özelliği var. Eğer biraz sağa sola kaydırılsa göz zevkini bozacak ve renk uyumu, daha oradaki kullanılan malzemenin kalitesi gibi bütün bunlar halıda kaliteyi artıran durumlar. Eğer bütün bu inceliklere riayet edilebilmişse artık o halı daha kaliteli bir halı oluyor. Söz de bunun gibi. İşte eğer her birisi olması gereken şekilde ifade edilmişse ve birbirine kuvvet verecek şekilde birbiriyle bağlanmışsa bu bir nazımdır. Ve Kur'an'ın nazmında çok harika bir şekilde bir cezalet var. İleride örnekleri gelecek zaten.
Yine bir başka boyutu, üsluplarındaki bedaat ifadesi kullanılmış.
Üsluplarındaki bedaat, Kur'an-ı Kerim kimseyi taklit etmemiş. Kimse de onu taklit edemiyor. Orijinal bir şekilde ortaya çıkmış ve o orijinal üslup günümüze kadar aynen devam etmiş. Yani zaten değişmesi söz konusu olamaz da devam etmiş derken, yani bir benzeri getirilememiş. Gerek dostları gerek düşmanları ona benzer bir şekilde bir ifade kullanamamışlar. Üsluplarında bu noktada bir bedaat var. Yani sıra dışılık, harika, harikalık ve daha önce ortada olmayan farklı bir şeyi ortaya koymak. Böyle bir anlamı var.
Beyanındaki beraat ifadesinden ne anlamamız gerekir?
Beraat, parlaklık, üstünlük anlamında. Evet. Tabi bunlar örnekleriyle ileride geleceği için çok da fazla şu an girmeyebiliriz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in beyanında beraat var, fevkaladelik var, üstünlük var. Ve bu üstünlük, kelamın değişik tabakaları vardır. İşte takdim tehire riayet edilmesi gibi, öte yandan bir takım edebi özellikleri bünyesinde barındırması gibi, bütün bunlar bulunduğunda o kelam diğerlerinden daha üstün oluyor. Kur'an-ı Kerim bunun en güzel örnekleriyle dopdolu.
Evet. Yine Kur'an'ın manasında kuvvet ve hakkaniyet olması.
Kur'an'da tabi kelamda esas olan manadır. Lafız evet. Buna bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim'de de mana yönüyle gerçekten dopdolu mana var. Kur'an'ın hangi suresi, sure içinde hangi ayeti incelenirse incelensin, gerçekten de manayla dopdolu olduğu görülecektir. Evet. Söz gelimi insanların yazdıkları şiirler oluyor. Bazı şiirler gerçekten çok güzel, harika. Ama bir kısmı sadece hayale hitap ediyor. İşte hayali keyiflendirecek tasvirlerde bulunuyor. İnsan bunları okurken veya dinlerken zevk alır. Hayali keyif alır. Ama öte yandan mana olarak herhangi bir mana orada bulamaz. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda ise, Kur'an-ı Kerim'de hem lafız olarak gayet en güzel lafızlarla mana ifade edilmiş, hem de mana itibariyle en güzel manalar onda yer almış. Bediüzzaman da nazara vermiş olduğu Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Yani birden bununla bütün alem vazife başında birer memur haline geliyor. Yani bir tek bu cümle, Kur'an'daki bir tek bu cümle alemi vazifedar bir şekilde gösteriyor. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, ona ibadetini takdim eder. Mana olarak düşündüğümüzde bütün kainatı ilgilendiren bir mana ve birden kainata bakışımızı değiştirecek bir zenginlik. Yani şöyle bir örnekle ifade etmek gerekirse, karanlık bir odaya girsek hiçbir şeyi göremeyiz. Ama düğmeye bastığımızda aydınlanır ve her şey aşikar hale gelir. Bir tek bu ayetle bütün kainat karanlık oda manzarasından kurtuluyor, renkleniyor.
Yine Kur'an'ın lafzında fesahat ve selaset var diyor.
Lafzında
bunları biraz açabilir miyiz? Birkaç
fesahat cümle derken akıcılık var. Kur'an-ı Kerim okumak dile ağır gelmiyor. Hatta kekem olanlar bile Kur'an-ı Kerim'e takılmadan okuyabiliyorlar.
Evet.
Ve insan o lafızdaki güzelliği manayı bilmese bile fark edebiliyor. Diyelim ki bir Arap Kur'an-ı Kerim'i az çok anlar. Dili Arapçadır. Ama diyelim ülkemizdeki insanlar %90'dan fazlası Kur'an'ı doğrudan anlayamaz. Ama lafzındaki fesahati kulağı yadırgamaz.
Evet.
Yani Kur'an'ı dinlediğinde bu der Arap, normal Arapçaya benzemiyor. Bu diğerlerinden farklı. Her birimiz Abdülsamet gibi böyle Kur'an'ı güzel okuyanlardan dinlediğimizde bunu çok rahatlıkla fark etmişizdir.
Evet, Allah razı olsun. Üstadımız aynı metinde 1. sure, 1. şua'nın 1. sureti. Orada şu cümleleri nazara veriyor. İcazı vardır, Kur'an'ın icazı vardır ve mevcuttur. Çünkü Ceziretül Arap ahalisi o asırda ekseriyet mutlaka itibariyle genellikle ümmiydi. Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasini ahlaka yardım edecek durub-ı emsallerini kitabet yerine şiir ve belagat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Onların ümmi olması Kur'an'ın mucizevi boyutu açısından ne önemi var? Neden Bediüzzaman Hazretleri ümmiliği nazara vermiş? Ve onların ümmiliğini biz nasıl anlamalıyız acaba?
Evet, ümmi demek anne anlamındadır. Ümmi anasına mensup. İnsan anasından doğduğunda hiçbir şey bilmez halde dünyaya gelir. Okuması yazması yoktur.
Evet.
Dolayısıyla Araplar ümmi idi dediğimizde, Kur'an nazil olduğu dönemde okuma yazmaları yoktu. Ayette de hadiste de ümmi kavramı geçer. Ayetlerde ve hadislerde geçer. Hüvellezî be'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum. O Allah ki ümmiler içinden kendilerinden bir peygamber gönderdi. Yani peygamberimizin muhatap olduğu toplum ümmiydi. Okuması yazması olmayan bir topluluk. Ve peygamberimiz de o toplumun bir ferdi. O da okuması yazması yoktu. Ve okuması yazması olmayan o zat Allah'ın özel talimine mazhar oldu. Allah ona bilmediklerini bildirdi. Vahiy ile ona öğretti. Risale'deki tabiriyle o zat üstad-ı ezelisinden ders alıyor. Cenab-ı Hak ona özel olarak öğretti. Ve o şekilde o ümmi insan muallim oldu. Hem kendi muhatap olduğu topluluğa hem de daha sonraki gelen nesillere, dünyanın değişik yerlerindeki insanlara peygamberimiz son peygamber olarak gönderildi ve bir muallim olarak Kur'an'ı talim etti ve aynı zamanda hadis-i şerifleriyle de Kur'an-ı Kerim'in manalarını açıkladı.
Evet.
Burada peygamberimizin bir hadisine de yer vermek istiyorum. Nahnu ümmetün ümmiye. Biz ümmi bir topluluğuz. La nakra'u ve la nektub. Biz okuma yazma bilmeyiz. Peygamberimiz böyle söylemiş. İşte okuma yazma bilmeyen bir topluluktan kaliteli bir ümmet ortaya çıkarmak Kur'an mucizesinden başka bir olay değil.
Evet.
Yani şöyle denilebilir belki. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu ortam Roma gibi az çok medeniyetin merkezi denilebilecek bir yerde olsaydı belki de bazıları şöyle görebilirlerdi olayı. Zaten belli bir sistem vardı. O biraz daha ileriye götürdü. Kurulu sistemden istifadeyle belli bir noktaya toplumu getirdi. Öyle diyebilirlerdi. Ama öyle bir sistem yok. Araplar gerçekten o dönemin şartlarında ümmi, bedevi, medeniyetten hiç nasipleri yok. Çöl hayatı yaşayan ve varlıkları yoklukları o kadar da belli olmayan bir topluluk. Ama onları adam etti tabiri caizse.
Evet.
Onlara kalite getirdi. Ve bu tamamen bir Kur'an mucizesi. Yani bunların okudukları ellerinde başka kitaplar yok. Başka kaynakları yok. Kur'an ne diyor? Yerine getiriyorlar. Kur'an ne diyor? Yerine getiriyorlar. Ve bunun neticesinde kısa zamanda Arap Yarımadası onlara dar geliyor. İşte günümüz İran'ına, Anadolu'ya, malum Muaviye devrinde İstanbul'un önlerine kadar gelinmiş.
Evet.
Yani bir savaş yaşanmış. Dolayısıyla kısa zamanda dünyanın dört bir tarafına bu yayılıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki harikalığı gösterir, kuvveti gösterir. Demek ki Kur'an ümmi bir topluluğu böyle kaliteli bir toplum haline getiriyor, okur yazar hale getiriyor ve onları adam ediyor. Bu açıdan bakabiliriz.
Yani en aşağı bedeviyetten en yüksek medeniyete terakki ettiriyor.
Onları çıkarıyor. Belki mütemmin bir bilgi olarak şunu da verebiliriz.
Evet.
Mekke o günün şartlarında 10 bin kadar nüfusu olan bir şehirdir. Ve 10 bin kadar nüfusu olan bu şehirde okuma yazma bilenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadarmış. Yani diyelim 5-10 kişi okuma yazma biliyor, o kadar.
Evet.
Böyle bir topluluğa Kur'an geliyor, onları yükseltiyor.
Elhamdülillah. Araplar arasında şiirin yeri ne derecede idi? Dolayısıyla Kur'an'da bir söz, bir belagat yüklü olduğu için, onlar da şiire kıymet verdikleri için o cihetten sanki bir irtibat söz konusu. O şeyin yani Arapların o şiir kültürü hakkında biraz bilgi verirseniz belki Kur'an'ın belagatı daha
şöyle
ziyade
anlayabiliriz. Malum Hazreti Musa zamanında sihir gibi şeyler revaçtaymış. Onun mucizeleri o türden gelmiş.
Evet.
Hazreti İsa zamanında işte tıpla ilgili demek ki şiddetli ihtiyaç var. Bir takım hastalıklar var, tedavi edilemiyor. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya o yönde mucizeler veriyor. Ta ki onun peygamberliği daha bariz görülsün. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde de evet Araplar ümmiydi ama fesatta ve belagatta ileri bir topluluk idi. Tabii bu şunu hatıra getirebilir. Böyle bedevi bir toplulukta söz kalitesi nasıl oluyor da yüksek oluyor. Hatıra evet. gelebilir. Sözlü kültür hakim. Hani insanın görmesi veya işitmesi problemliyse başka bir takım duyguları daha hassas oluyor. Diyelim ama olanların duymaları çok daha hassas olur. Onun gibi. Böyle bir toplulukta da okuma yazma falan pek olmayınca hafıza daha güçleniyor. Duyduğunu hemen ezberleme önem taşıyor. Ve o dönemde günümüzün medyasına karşı gelebilecek şekilde şairler meydanda. Ve şairler söz ustası. Ve millet onları dinliyor. Belki yani bizlerin yakın tarihinde bile kitaplar çok fazla yokken evet. bir takım halk ozanları daha ön plandaydı. Millet onları dinlerdi. Hı hı. 14 asır evveline gittiğimizde bu daha bariz bir şekilde kendini gösterir. O dönemde de şairler ön plana çıkıyor evet. ve toplumun hislerine tercüman olmaya çalışıyorlar. Diyelim kendi kavimlerini methetmek, muhalif kavmi yerin dibine geçirmeye çalışmak, tabiatın tasviri veya daha çok hani günümüzde de yani kadın tasviri gibi şiirlerde günümüzde de kullanıyorlar. O zamanda da bu bayağı yaygınmış. Bu şekilde belagatın, edebiyatın belli alanları var. İşte kahramanlık duyguları gibi falan. Bütün bu alanlarda onlar kendilerini ortaya koyuyor. Ve bunun neticesinde de bazı şiirler daha revaç buluyor. Bu şiirleri söyleyenler toplumda milli kahraman halini alıyor. Ve parmakla gösterilen kişiler oluyorlar. Yani işte falan var ya, şu şairdir, şöyle söz söyler gibi ön plana çıkıyor. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman şiir gibi akıcıdır. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. Mesela burada 4-5 ayeti ben okudum. Sonları kafiye gibidir.
Evet.
Cümleler kısa kısadır. Hı. Ve bunların ne demek, ne dediğini şu an direkt anlamasak bile şiir olduğunu ve şiirimsi olduğunu diyelim. Kur'an şiir değildir de şiirimsi olduğunu, akıcı olduğunu fark edebiliriz.
Evet.
İşte bu noktada acaba Muhammed de bir şair mi? Bazıları böyle bakıyorlar. Acaba onun söyledikleri de şairlerin söylediği sözler türünden mi? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bunu çok keskin beyanatıyla reddediyor. Ve ma allemnahu şiar. Biz ona şiir öğretmedik. Ve ma yenbagıyla. Ve bu ona yakışmaz da. Şiirde hayal ön plandadır.
Evet.
Ama ayetlerde hakikat. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in insanlara duyurmuş olduğu Kur'an şiirin hayallerinden müstahnidir. Onunla bir alakası yoktur. Orada doğrudan doğruya hakikatler anlatılmaktadır. Böyle olunca yani şairler sözden anlayan insanlar ya, sözdeki kaliteyi tartabilen kimseler. Dolayısıyla bunlar Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde aradaki farkı fark ediyorlar.
Evet.
İşin erbabı insanlar ve bunun normal bir beşer sözü olmadığını daha rahatlıkla kavrayabiliyorlar ve oradan imana geliyorlar. Hı. Nitekim işte cahiliye döneminin Lebit gibi bazı şairleri Peygamberimiz döneminde de bulunmuş ve bunlar Müslüman olmuşlardır.
Evet.
Ve Kur'an'a karşı artık bizim sözlerimizin pek de kıymeti yok diyebilmişlerdir.
Yani Kur'an'ın mucizeviliği onlar cihetinden çok daha iyi anlaşılmış. Onlar söz sarrafı oldukları için.
Evet.
Allah razı olsun. Hocam bu Kabe'nin duvarına o zaman meşhur ediplerin işte şiirlerini hatta altında yazmak suretiyle asıyorlar.
Evet.
Risale-i Nur'da 25'in sözde o da geçiyor muallakat seb'a ifadesiyle.
Evet.
Bundan biraz bahsedebilir miyiz?
O zaman edebiyat panayırları kuruluyor. Hı hı. yani sözün pazarlandığı yer buralar tabir caizse.
Evet.
Ve şairler kendi aralarında yarışıyorlar. Bunların jürileri oluyor. Ve o jüri bu eserlerden birinci, ikinci, üçüncü gibi ta 7 tanesini seçiyor. O 7 tanesi altın yaldızlı bir şekilde Kabe'nin duvarlarına asılıyor. Bunların sayısı 7 ve bir de asıldığından dolayı muallakat-ı seba denilmiş. Ve onların meşhur şairleri, onların sözleri bu şekilde Kabe'ye asılmış. Yani bu şairlerden mesela İmrul Kays, Züheyr, Lebit bin Refia, Antere bin Şeddat, Nabiga ve Aşa. Bunlar o muallakat-ı seba şairlerinden bazıları. İfade ettiğim gibi Lebit mesela İslam'a girmiştir. Daha Şaire Hansa var. O İslam'a girmiştir. Bunlara bu şekilde İslam ile müşerref olmak da nasip olmuş.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, bugünkü programımız sona erdi. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.